Herkese merhabalar. Bugün konumuz irade. İrade kavramı aslında Epiktetos'un stoacılığı için özellikle çok önemli. Çünkü merkezine koymuş. Yani öğretisinin merkezinde irade var. Şimdi neden Epiktetos'un stoacılığı dedim? Çünkü onun anlattıklarına baktığımızda merkezinde bunu görüyoruz. Yani genel olarak stoacılıkta da elbette var irade ama Epiktetos özellikle merkezine koymuş. Bunun da elbette kendine has nedenleri var. Çok büyük ihtimalle köle olmasından kaynaklı bir özgürlük düşüncesi var ve o özgürlüğün insanın kendi zihninde olduğuna inanıyor. Şimdi irade dedi ki, irade nedir? İrade şu, görünümleri anlamlandırma becerisi. Böyle biraz artistçe bir laf ama bu konuştukça bunun ne olduğunu algılayacağız aslında. Hatırlarsanız bu stoacılıkla ilgili hep konuşurken benim çok sevdiğim bir şey var. Sürekli onu tekrar ediyorum. Kontrol mekanizması diye. Yani neydi? Benim kontrolüm altında olan şeyler var, bir de olmayan şeyler var. Aslında burada yanlış bir şey söyledim. Kontrolüm altında olan şeyler yok. Bir tane şey var benim kontrolüm altında olan. O da benim iradem. Yani görünümleri anlamlandırma becerisi. Şimdi bunun üzerine biraz eğileceğiz. Bunu konuşacağız aslında. De buradan da hayatımıza bunu nasıl adapte edeceğiz onu konuşacağız. Yoksa teorik bir şey değil. Öncelikle şuraya bir gelelim. Stoacılık bize şunu söylüyor. Diyor ki bakın hep Tanrı der Epiktetos. Onun Tanrı inancına girmeyeceğim ama orada Tanrı sembolik bir kavram. Yani onu öyle düşünelim. Tanrı bize hiçbir şeyi boş vermedi diyor Epiktetos. Yani bana göz verdi ve gözlerimle görebileceğim bir sürü de şey verdi diyor. Dolayısıyla insanda bir sürü özellik var. Peki biz şunu düşünelim. Bu insanda şöyle bir özellik var mı? Diğer canlılardan beni ayıran özel bir özellik. İşte bunu düşündüğümüz zaman iradeyi burada yakalayabiliyoruz. Diğer canlılarda olmayan bir irade var bende. Yani beni diğer canlılardan ayıran bir iradeye sahibim. Görünümleri anlamlandırma ve karar verebilme gücüne sahibim. Şimdi bitkiler de karar veriyor diyoruz. Hatta buna ilgili çalışmalar var ama ne kadar bilinçli yapıyorlar bunu? Yani o tartışılır. Biz bunu bilinçli şekilde yapabiliyoruz yani. Net bir şekilde bizim diğer canlılardan ayıran böyle bir özelliğimiz var. Şimdi bunu da biliyoruz. O zaman şuraya kadar hemen 2 dakikalık bir şey yapalım. İrade görünümleri anlamlandırma yetisidir. Aynı zamanda karar verme becerisidir. Ve bu insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir. Ve bizim kontrolümüz altında olan tek şey iradedir. Burası önemli. Buradan şöyle bir yola çıkıyoruz. Stoacılıkta üç tane kavram var. İyi, kötü ve farksız ya da önemsiz. Biz genellikle ne yapıyoruz? İyi ve kötü kelimelerini başka insanların eylemlerinde arıyoruz. Stoacılık buna direkt karşı çıkıyor. Diyor ki bir dakika kardeşim. İyi ve kötü kavramları yalnızca senin kontrolün altında olanlarla alakalıdır. Neydi o da? Benim irademdi. Dolayısıyla ben ancak kendi eylemlerimle ilgili iyi ve kötüden bahsedebilirim. Başkalarının yaptığı eylemlerle ilgili bu kelimeleri kullanamam diyor. Şimdi bunun esas nedeni şu. Unutmadan önemsiz ve farksız dedim ya. Kontrolümüz altında olmayan şeyler de önemsiz ve farksız. Şimdi bu neden? Bunu düşünelim. Ben davranışlarımı durumlara göre değiştirmemeliyim. Bu arada davranışlarımı derken genel manada söylüyorum. Yoksa işte yangın çıkarsa tabii ki kapıdan kaçacağım. Yangın çıkmazsa oturacağım. O manada davranış değil. Belki de bunu bu şekilde anlatmayayım da biraz daha farklı bir şekilde anlatayım. Şimdi iyi kötü ne dedik biz? Kendi davranışlarımıza dedik. Tamam, çok güzel. Peki buradaki iyi ve kötüyü nasıl ayırıyoruz? Normalde bunlar çok birbirinden ayrı kavramlar değiller ama bunlar göreceli kavramlar ya da göreli kavramlar. İyi dediğimiz şey irademizin doğru kullanımı. Bunu açıklayacağım. Kötü dediğimiz şey de irademizin yanlış kullanımı. Ne kadar basit bir tanım oldu. Evet. İrademizin yanlış kullanımı şu. Ne dedik biz? Mesela çok basit. Biraz önce konuştuğumuz şey direkt. Başkalarının eylemlerine kötü demek bizim irademiz altındadır. Ben bunu bilinçli bir şekilde diyorum ki sen kötü bir adamsın diyorum mesela. Ama bunu benim söylememem gerekiyor. Dolayısıyla bu benim irademin yanlış bir kullanımı. Ben irademi kendi eylemlerimde kısıtlamak yerine iyi ve kötü kelimelerini yani bunu seçme işlemini, bu benim irademle yaptığım şey. Orada kısıtlamak yerine ben aldım onu. Benimle hiç alakası olmayan başka bir insanın yaptığı eylemlere yansıttım. İrademi yanlış kullandım. Bu kötü bir eylem. Şimdi iyi ve kötü benim için var. Bunu yine söylüyorum. Başkasının eylemleri bizi bağlamıyor. Şimdi neden bağlamıyor? Daha önce bunun örneğini verdim aslında. Savaş dedim mesela. Savaşın çıkması gerçekten bireysel olarak, şimdi bunu dinliyoruz mesela şu an. Ya şu an ben konuşuyorum da dinleyeceksiniz. Dinlerken düşünün. Savaş çıkması sizin bireysel olarak bir etkinizle mi oldu? Hayır. Siz savaşın çıkmaması için oy kullanabilirsiniz. Referandum olur bir gün. Hayır dersiniz. Antimilitaristsinizdir. Silahlara karşısınızdır. Gider oy kullanırsınız. Demokratik hakkınızdır. Ve sizin oyunuz yani azınlıkta kalır. Sizin bir payınız var mı gerçekten şimdi bu savaş konusunda? Yok. Dolayısıyla bu sizin kontrolünüz altında gerçekleşen bir şey. Kontrolünüz dışında pardon. Gerçekleşen bir şey. Ama bu durum sizin doğru eylemlerde bulunmanızı engelleyemiyor. Bakın aynı eylemlerde bulunmanızı engelleyebilir. Yani farklı şeyler yapmak zorunda kalabilirsiniz artık. Ama bunların doğru olması hala sizin elinizde. Hatırlıyorsanız söylemiştim. Yani tabii böyle bir şey olmasın diye hayali bile kötü ama evsiz kalan bir insanı evinize alabilirsiniz. Bu sizin kontrolünüz altındadır. Maddi yardım ihtiyacı olan birine savaş çıksa da çıkmasa da yardımcı olabilirsiniz. Dolayısıyla sizin aslında iradenizi doğru kullanmanız, yani iyi eylemlerde bulunmanız, kendi çapınıza, kendinize göre iyi eylemlerde bulunmanız, içinde bulunduğumuz durumla çok da alakalı değil. Marcus Aurelius'un hatta söylediği oydu. Kim ne derse desin ya da ne olursa olsun ben iyi olmalıyım zaten. Çünkü benim amacım bu. Ben iyi bir insan olmak istiyorsam, şimdi insanı insan yapan ne dedik? İrade dedik. O zaman iradesini ne kadar doğru kullanıyorsa bir insan o kadar insandır aslında. İyi insan da o zaten. Yani demek istediğimiz o. Çünkü görevini yerine başarılı şekilde getirebilen şeye, getirebilen şeye iyi diyoruz. Sokrates böyle bir şey vardı hatırlarsanız konuşmuştuk önceden. Bir şey görevini başarıyla yapabiliyorsa iyidir. Bıçak iyi, bıçak kesme işlemi içindir. Bıçak kesme işlemini başarabiliyorsa iyi bir bıçaktır. Ben de benim özelliğimle insan olarak beni ben yapan şey neydi? İrade. Ben irademi ne kadar doğru kullanabilirsem ben o kadar iyi bir insanım. Ve benim irademi doğru kullanabilme olayım dış etkenlerden bağımsız. Şimdi bir yere kadar bağımsız doğru. Stoacılık anlatırken bunu Epiktetos ideal insandan bahseder. Yani ona göre Sokrates'ten bahseder. Bakın o Sokrates öyle Sokrates ki ölümden kaçabilecekken kaçmıyor. Onun anlattığı Sokrates bu böyle bir karakter. Onun için en üstte olan ya da bilge kişi dediğimiz Sokrates'tir. Kendisini de öyle görmez bu arada. Muhtemelen böyle bir insan olamayacağız. Belki de yoktu zaten hani. Ama biz bu yolda yürümeye çalışıyoruz. O yüzden bunlar evet bazı konularda biraz ütopik konuşuyoruz ama yani daha doğrusu ben konuşuyorum onların ağzından. Bu bize bir hedef göstermesi için. Yoksa ya Epiktetos böyle dedi ben bunu yapamıyorum, ben beceriksiz miyim, ben yeteneksiz miyim diye bir şey yok. Zaten bunu da konuşacağız. Dolayısıyla benim yaptığım eylemler beni bağlar. Bakın herkesin eylemleri kendisini bağlar. Siz başına zarar veremezsiniz. Stoacı bunu net şekilde söylüyor. Epiktetos bunu açık açık söylüyor. Kimse sana zarar veremez kardeşim. Sen zarar gördüğünü düşündüğün için zarar görürsün diyor. Çünkü sen elinde olmayan şeylerle ilgili yargılarda bulundun. Başkasının davranışları sizin kontrolünüz altında mı? Değil. E niye yorum yapıyorsunuz bunun hakkında? Bana kötü yaptı. Bana zarar vermeye çalıştı. E çalışsa çalıştı. Başaramaz ki. Kendine zarar verir o insan. Hep bir yarar sağlamaya çalışırlar. Evet bir yarar sağlar kendine. Kendi çapında yarar yalnız. Hani bana göre yarar değil. Ama bunun için bedel öder. Bedelsiz hiçbir şey yok. Neyi beslerseniz o büyüyor. Sen art niyetle kendini besler, art niyetle hareketler yaparsan içindeki art niyeti, öfkeyi, her neyse bu negatif özelliklerin hepsini ki bunları sevmeyiz, stoacılıkta da beğenmeyiz. Aşırılığı ve falan. E sen kendini bunları besliyorsun, bunları güçlendiriyorsun. Ödediğin bedel bu. Bundan daha ağır bir bedel olabilir mi? Dolayısıyla biz bu insanlara kızamayız. Şimdi buradan şuraya gelelim. Kontrolümüz altında olmayan olaylar var dedik. Şimdi kendimize dönelim. Diyelim ki bir dakika günlük hayatımız hepimiz stresliyiz. Hepimizin canı sıkılıyor. Hepimiz öfkeleniyoruz falan filan. Hepimizin zaafları var bakın. Zaaflar farklı ama biri birinden daha hafif ya da ağır değil. Biri meraklıdır, biri öfkelidir. İkisi de iyi değil, ikisi de kötü değil. Ama biz kendi adımızda yani konuşuyorsak iyi ya da kötü diyebiliriz. Başkası meraklı diye ben ona kötü diyemem. Başkası çok içki içiyorsa ben kötü yapıyorsun diyemem. Çok içki içiyorsun derim. Objektif bir yorumdur. Diğer türlü başkalarının yaptığı eylemleri kendim yargılamış olurum. Böyle bir hakkım yok benim. Başkasında benim üstüme yok ama deneyebilir. Çünkü ne deniyorsa ne söylüyorsa kendine ediyor. Bana bir şey demiyor ki. Şunun için diyorum bunu. Şimdi bakın ben iyi bir insan olmaya çalışıyorsam. Biri beni övse ne değişir, yerse ne değişir? Ya ben zaten kafamı oturmuşum, düşünmüşüm, okumuşum. Demişim ki ben artık böyle böyle kararlar alacağım. Ben iyi ve kötünün benim eylemlerimde olduğunu öğrendim. İyi dediğimiz şeyin iradenin doğru kullanımı olduğunu öğrendim. Aşırıya kaçmamak. Bunları böyle madde madde var bunlar eserlerde. Aşırıya kaçmamak, işte adaletli olmak. Ben bunları biliyorum artık ve ben bunları yapmaya çalışıyorum. Sen bana tırt desen ne olur? Sen beni övsen ne olur? Ben her türlü aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim zaten. Çünkü ben buna inanıyorum. Yanlış şeye inanıyor olabilirim bu arada. Onun da şeyini ben çekeceğim ileride. Hata yapıyor olabilirim. O ayrı bir konu. Ama beni bağlar. Başkasının değil. Ve ben başkası için yapmıyorum. Kendim için yapıyorum. Yapılan her şeyi kendimiz için yapıyoruz aslında. Yani o konuda biraz benciliz. Kimse kötüyü seyredilse de bir şey yapmıyor. Konuşmuştuk bunu zaten daha önce. Şimdi buradan şuraya geleceğim ben aslında. Bakın biz günlük hayatımızda değil mi? Bu kadar şeyimiz var. Sıkıntı çekiyoruz. Bunun nedeni ne? Kendi eylemlerimiz mi? Yo, ekonomi kötü gidiyor diyoruz, üzülüyoruz mesela. Ya ekonomi kötü gidiyor, benim yüzümden mi? Değil. O zaman iyi ya da kötü diyemem. Çünkü benim kontrolüm dışında değil. Ekonomi iyi de gitse ben doğru kararlar almakla yükümlüyüm. Ekonomi kötü de gitse ben doğru kararlar almakla yükümlüyüm. Bu şartlar benim davranışlarımı değiştirememeli. Stoacılığın bize söylediği bu. Ben her şart altında iyi olanı, doğru olanı yine bana göre yapmalıyım. Ben bununla yükümlüyüm. Ben bunu yaparsam mutlu olurum. Çünkü bilirim ki ya ben hem kendime hem de dolayısıyla etrafıma pozitif şeyler yapıyorum. Ya aşırıya kaçmayarak herkese iyilik yapıyorum. Mesela sigara içiyor adam, benim yanımda içiyor. Bana da zararı var. En basit bir eylem, onu yapmamak bile bana göre bir iyiliktir. Yani hem kendi için iyidir hem de etrafa da pozitifi var onun. Etkisi var. Tabii sigara satanlar hariç onlara pozitif etkisi yok. Şimdi bu kadar şey anlattık. Hiç mi hata yapılmayacak? Yapılacak tabii. Epiktetos böyle anlatıyor yani bunlar hatadır, kendin şöyle yapamazsın falan filan böyle ders veriyor ama kendisi hoca, onu unutmayalım. Yani adam okulda ders anlatıyor. Yani felsefe anlatıyor. Bunun yanında aynı zamanda hata yapanlara da önerilerde bulunuyor. Dolayısıyla şunu biliyoruz. Yani bakın şunu unutmayalım. Bu çok önemli gerçekten. İnsan hayatın herhangi bir evresinde tamamlanmış bir varlık değil. İnsan bir süreç. Hangimiz 5 yıl öncesiyle aynıyız? Hiçbirimiz değiliz muhtemelen. Belki bir gün öncemizle bile aynı değiliz. Hani aynı nehirde iki kere yıkanılmaz şeyi. Hem nehir suyu değişir ama ben de değişiyorum aslında. Burada biraz onu da söylüyor. Burada söylediğimiz de o. Ben aynı insan değilim ki. Ben bile değiştim. Ama ben başkasını yargılayabiliyorum. Örneğin ben 25 yaşındaki bir insana koca adamsın böyle hareket mi yapılır diyorum ama ben 25 yaşında farklı mıydım acaba? Bu gerçeği unutuyoruz bazen. Yani stoacılık diyor ki zaten boş ver, bunun hepsini boş ver diyor. Sana ne diyor başkasının yaptığı eylemden? Onu bağlar diyor. Seni bağlamaz. Dolayısıyla hata yapılıyor arkadaşlar. Yani onda sorun yok. Epiktetos da buna şöyle diyor. Diyor ki hata yapabilirsin. Zaten bunun farkına vardıysan artık biliyorsun yanlış bir şey olduğunu. Ya da kötü bir şey diyelim şimdilik. Yani irademi yanlış kullandım ben. Kötü bir şey yaptım. Tamam bu dünyanın sonu değil. Evet bazı sonuçlar olabilir. Örneğin sevdiğiniz insanla alakalı bir şeydir bu. Tamam böyle sonuçlar olduğunu karşılığını yaşayacaksınız artık yapacak bir şey yok. Sonuçta yaptığımız şeylerin sorumluluğu bize ait. Onlara da sonuçları olacak. Artık affetmeyle ilgili ayrı bir podcast yaparız. O da güzel bir konu. Ama siz eğer bu hatanın farkına vardıysanız şimdi elinizde şöyle bir güç var. O hissettiğiniz şey sizin bunu bir daha yapmanıza engel olacak. Bunun için kararlar alacaksınız artık. Ama kendinizi alçaltmayacaksınız. Bakın bu çok önemli. Yani ben bunu yapamıyorum. Ben acaba işte şöyle miyim, böyle miyim? Hayır, bunu düşünmüyoruz. Bu olmayacak. Şu an kendimiz için konuşuyorum. Yani biz hata yaptığımızda kendimizi alçaltmamalıyız. Hata yapılır. Direnme gücünüz bir yere kadardır. Arzularınıza direnme gücü. Bu arzu dediğim bu arada hani sadece şey düşünmeyin. Öfke de böyledir. Öfkenize bir yere kadar dayanmışsınızdır, bağırmışsınızdır örneğin birine. Ve bu kötü bir eylemdir. Yani iradenin yanlış kullanımıdır bu kendi adımıza. Ve siz bunu fark ettiğinizde aslında şunu anlarsınız. Ben direncimi kaybettim. Yani bunu çözmeye çalışacaksınız aslında. Ben direncime neden bu kadar? Belki izin vermeyeceksiniz oraya kadar gelmesine bir daha konunun. Neyse özetle kendimize kızmadan aynı bir öğretmenin öğrencisine konuşur gibi motive ederek kendimize bunun daha iyisini yapabileceğimizi anlatacağız. Çünkü yapabiliriz. Eğer bir kişi yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Çünkü öfkelenmek, başkasının bize öfkelenmesi ama bunlar bahane. Hayır. Stoacılar göre bunlar bahane. Yine söylüyorum bu hata yapılacak. Herkesin bir direnme kapasitesi var. Sizin 5 birimdir, benim 10 birimdir, başkasının 20 birimdir. 21 olduğunda o patlar, 11'de ben patlarım, 6'da siz patlarsınız. Önemli olan bunu arttırmaya gayret etmek, önemli olan işin buraya gelmemesini sağlamak. Bunun da aslında bir yolu yine aynı yere geleceğiz. Kontrolümüz altında olmayan şeylere çok odaklanmamak. Yani sen bana bunu dedin. Yani benim kontrolüm altında değil, bana ne dedi. Memnun değilseniz, hatta kendisi de söyler. Bir odadasın, çok duman oldu, kapıyı aç çık diyor. Orada durmak zorunda değiliz yani aslında. Yani bir şehre sürüldün beğenmedin çık git diyor oradan. Böyle görüşler var yani stoacılıkta. Dolayısıyla orada direnmek zorunda değilsiniz. Bilinçli bir şekilde acı çekmek zaten yanlış. Ama dediğim gibi başkalarının eylemlerini kesinlikle bahane olarak kullanamayız. Hatta burada şöyle bir şey de söylüyor. Biraz aşırıya kaçıyor yine dediğim gibi ama. Bir insanın örneğin kolu yok diye ona kızıyor muyuz? Kızmıyoruz. Bacağı yok diye, topal diye kızmıyoruz mesela. Ya da kulakları iyi duymuyor. Ne kulakları iyi duymuyorsa kızabilirsiniz. Belki yaşlılar bağırmak zorunda kaldığınız için öfkeleniyor olabilirsiniz. Ama demek istediğimi anladınız yani. Bir insan bir şeyi eksik diye kızmıyoruz. Ama anlayışı eksik diye, bilgisi eksik diye kızıyoruz. Çünkü stoacılık Sokratik okuldan geldiği için biliyorsun Sokrates şunu söylüyor. Bir insan iyi ile kötü arasındaki farkı bilmediği için iyi yapamaz. Yani kötü yapma nedeni bu bilgiye sahip olmamasıdır. Zaten onun cehalet dediği budur. O yüzden Sokrates'e göre erdem bilgidir. İyi ve kötünün bilgisi. Onu da biraz önce verdim. Şu an kaçarınız yok artık. Bu bilgiye sahipsiniz. İyi dediğimiz şey iradenin doğru kullanımı, kötü dediğimiz şey iradenin yanlış kullanımı. Artık yani kaçma noktanız kalmadı. Bundan sonra yapamazsınız kötülük. Tabi bu bilgiyi unutmamanız gerekiyor. İşte o yüzden bu çalışmalar var. Bunları kendimize hatırlatmamız lazım sürekli. Onun için Epiktetos diyor ki bu irade dediğimiz kavram daha farklı kullanıyor. Yunanca bir tabiri var. Geliştirilebilir. Nasıl geliştirilebilir? Her gün dışarı çıktığımızda her olay karşısında kendimize soracağız. Bir dakika bu benim kontrolüm altında mı? Değil mi? Muhtemelen değil. Peki benim kontrolüm altında olan şey neydi? İradem. İrade neydi? Görünümleri anlamlandırma yetisi. O zaman ben bu olaya bakarak bunu anlamlandırabilirim kendime göre. Yani buna bakmamayı da seçebilirim. Bu olaya tepki vermemeyi de seçebilirim. Marcus Aurelius'un hatta öyle bir lafı vardı. Bu konu hakkında yorum yapmak zorunda değilsin. Bu konu hakkında fikir sahibi olmak zorunda değilsin diyor kendine. Her konu hakkında fikir sahibi olmak zorunda değiliz. Bizi ilgilendirmeyen bir sürü konu var. Ve işin enteresan tarafı bizim stresimizin, sıkıntımızın kaynağı da tam olarak bu. Bizi ilgilendirmeyen şeylerle, bizim irademiz dışında gerçekleşen şeylerle, hiçbir şekilde kontrol edemediğimiz şeylerle ilgileniyoruz. Biz zamanımızı kendi irademizle yapabileceğimiz şeylere değil, başkalarının kendi iradeleriyle yaptığı şeylere harcıyoruz. Ve üstüne üstü bunu harcadığımız gibi üstüne bunları yargılıyoruz. Bunlara isim veriyoruz. Kötü yaptı diyoruz, iyi yaptı diyoruz, övüyoruz, yeriyoruz. Ya bize ne? Bizi ilgilendirmiyor bunlar. Bizi kendi davranışlarımız ilgilendiriyor. Bakın hata kendine yapar. İnsan hatayı kendine yapıyor. Size zarar falan veremezler. Bu kafadan çıkmamız lazım bakın. Enteresan şekilde bir şey okuyorum internette. Genç erken ben ergenleri çok okuyorum. Anlamak istiyorum onların kafa yapılarını. Bu maskülen ve feminenlik konusunda son yıllarda bir 20-30 yıldır bayağı enteresan şeyler var. Feminenliğin güçlendiğini hatta kadınların maskülenleştiği ve erkeklerin feminenleştiği söyleniyor. Konuyu çok değiştirdim ama anlatmak istediğimi anlattım. Buraya bağlamak istiyorum. Burada bir şekilde bağlayacağım. Bu çok şey oldu böyle. Doğaçlama oldu şu an. Bunu da testlerde şöyle yapmışlar. Tokalaşma, hani insanlar tokalaşır ya orada bir basınç uygulanıyor. O basınç değerleri 1970'lerden bu yana falan çok azalmış erkeklerde. Bu, yani açıklama da bu. Erkekler eskisi gibi sert tokalaşmıyor. Feminenleşmişiz yani. Kadınlar da maskülenleşmiş herhalde iş dünyasında daha fazla yer almalarından dolayı. Doğru ya da yanlış diye yargılamıyorum. Yani öyle bir şey söylemiyorum. Şimdi bir gün ergenlerden bir şey gördüm. Ergen derken burada küçültmek için söylemiyorum. Bakın gerçekten yaş grubu yani ergen dediğimiz grup ondan bahsediyorum. O yüzden o kelimeyi kullanıyorum. Erkek olmanın zorluklarından bahsedelim diye bir şey yazmışlar mesela. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum işte. Demek istediğim aslında bu. Bu şu demek. Bakın insanlar bizi yeterince övmüyor. Bize sorumluluk yüklüyorlar. Yani aslında tabiri caizse yanlış bir tabir ama ağlıyorlar yani. Senin böyle bir lüksün yok. Bu erkeklikle ilgili değil bu arada söylemek istediğim. Erkek ya da kadın, zaten stoacılık bu arada ayırmaz cinsiyet. Bu arada çok gerçekten çok ilericiler o konuda. Hem Musonius Rufus hem Epiktetos kadın ve erkeğin eşit eğitim almasını söyler. Bu bahsettiğimiz bu arada milattan sonra çok yani şey dönemler. Kadın erkeğin birbirinden farklı olmadığını bu konuda hatta zaten Epiktetos söylüyor. Köle ve sahip arasında bir fark yoktur. Herkes Zeus'tan gelir onlara göre. O konuda gerçekten eşitlikçiler. Kadın erkek arasında birbirlerine üstünlük şöyle söyler. Erkeğin üstün olduğu, kadının üstün olduğu konular vardır der. Ve hatta Rufus öyle ki yani Epiktetos'un hocası der ki erkekler işte bazı konularda üstün, kadınlar bazı konularda üstündür. Ama öyle durumlar olur ki bazı erkekler işte kadınlardan o konularda üstün, bazı kadınlarda erkeklerin o üstün olduğu konularda erkeklerden üstündür diye söyler. Böyle bir eşitlikten bahsediyoruz yani. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Ama bizim bu ergenlerimiz bu konuda biraz dertliler. Ağlıyorlar yani. Şikayet ediyorlar. Ama biz ne diyoruz hep stoacıda? Şikayet etmeyeceğiz. Bu yasak. Şikayet etmek diye bir şey yok. Çünkü başkalarının düşünceleriyle etkileniyorlar. Başkalarının düşüncelerine uymaya çalışıyorlar. Hani diyor ki bakın bizi eziyorlar diyor mesela. Seni kim ezebilir? Bir insanı kim ezebilir? Ezmek için bir şeyler yapabilirler ama o kendilerini bağlar. Beni bağlamaz ki. Siz beni ezdiğinizi düşünebilirsiniz. Beni rezil ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ben rezil olmadıktan sonra hiçbir şey değişmiyor benim hayatımda. Çünkü siz onu deseniz demeseniz de, yani söylemek istediğim şu. Siz bana küfür ettiniz diyelim. Ben size hiçbir şart altında küfür etmemeliyim zaten. Siz beni övseniz de, yerseniz de, küfür de etseniz, bunlar benim için önemsiz şeyler. Çünkü ben zaten etmemeliyim. Benim doğru davranışım, bana göre iyi olan, irademi doğru kullanmak, sizin yaptığınız bir eksiği orada görmek, ne dedik biraz önce, bir insanın kolu yok diye ona kızmıyoruz. Demek ki orada sizin de eksik olduğunuz bir şey var. Ben onu görüyorum. Ha diyorum, burada bir eksiklik var. İrademi doğru kullandım. Görünümü anlamlandırdım burada. Gördüğüm şeye anlam verdim yani. Öyle, ooo sen bunu nasıl küfür edersin diye gaza gelmedim. Ben bunu anlamlandırdım ve size her türlü yine doğru olanı yapmaya çalıştım. Aslında anlatmak istediğim bu. Dolayısıyla bizim kendimizi şu kurban şeyinden almamız lazım. Bunu çok yapıyoruz. Günlük, yani hep genelliyorum elbette. Çok yapıyoruz derken çok yapan da görüyorum. Ben de yapıyorumdur yani illaki. İnsanın sonuçta. Biraz önce söylediğim oydu. Hata yapıyoruz. Hepimizin bir direnme payı var. Ama bunu hatırlamalıyız. Bu uzun gitmemeli. Bu sürmemeli yani. Bunu anlayıp rafa kaldırmamız lazım. En kısa zamanda. Hemen kendi halimize dönmemiz lazım. Çünkü aslında bu duygusal, onun bir adı vardı. Yani duygusal bütünlük dediğimiz şey bu. Bakın, öfkelenmemek değil de normal hale dönebilmek hızlı şekilde. Üzülebilirsiniz bir olaya ama hemen normal halinize dönmeniz lazım. Kızabilirsiniz ama hemen dönmeniz lazım. Onun etkisi altında kaldıkça hem kendimize zararımız var hem etrafa, hani keskin sirke küpüne zarar gibi. Her yere zarar veriyoruz. Peki niye zarar verdik? Neydi bunun kaynağı? Elimde olmayan bir şey istedim ben. İradem dışında bir şey istedim. Ona odaklandım. Onu arzuladım. Hani arzuları isteme nedeni deriz ya, arzular, hani Budizm'de de söylerler. Arzular her şeyin kaynağıdır. Değil. Arzuladığımız şey benim iradem dışında olduğu için sıkıntı çekiyorum ben. Yoksa ben iyi bir insan olmayı arzularsam iyi bir insan olmaya çalışabilirim. Ama senin iyi bir insan olmanı istersem ve buna bel bağlarsam yani o benim kontrolüm olmadığı için kendimi köle yapmış olurum. Hatta bunu direkt söyler Epiktetos. Eğer kontrolümüz altında olmayan şeyleri şart görürsek köle oluruz biz. Onlara köle oluruz. O eylemlere, onların sahibine köle oluruz. Her neyse. Özetleyeyim aslında. İrademiz işte, özetleyeyim de tek cümle. İrade çok önemli. Gerçekten çok önemli bu arada. Ve şu, yani özetlemeyeceğim bu arada, vazgeçtim. Şunu diyeceğim. Kapatma amacıyla şunu söyleyeceğim. Şu farkındalığı yaratmak istiyorum hepimiz için. Gerçekten zamanımızı neye harcıyoruz? Buna bir bakmamız lazım. Bizim kontrolümüz altında olan eylemlere mi harcıyoruz? O fikirlere mi harcıyoruz? Düşünce yapımızı mı düşünüyoruz? Yoksa gerçekten başkalarının yaptıklarını mı? Hatta öyle ki bakın, biz başkalarının, başkaları hakkındaki fikirlerine vakit harcıyoruz. Yani öyle abes. Bizim için önemsiz, önemsizin de önemsizi bu. Beni hiç ilgilendirmeyen şeyler. Neden bunlara vakit ayırıyoruz? Bu ayırdığımız vakitler bize artı olarak dönmüyor. Bizim sıkıntılarımızın, bunların kaynağı burada. Başkalarının davranışlarını yorumlamak, onları yargılamak, bunlarla vakit harcadığımız için sıkıntıya geçiyoruz. Bakın başkaları derken sadece etrafımızdan bahsetmiyorum. Buna haberler de dahil, siyaset de dahil, ekonomi de dahil. Yani şimdi ekonomi şahlansak Allah aşkına sizin hareket davranışlarımız mı değişecek? Değişmemeli zaten. Siz yine iradenizi doğru kullanmaya gayret etmelisiniz. Siz yine başkalarının yaptığı şeyleri önemsiz görmeye çalışmalısınız ki sizi etkilemesin. E o zaman ekonomi, benim ne alakam var ekonomiyle? Şimdi elbette var. Ama demek istediğim şu. Buna vakit harcamaya değiyor mu? Bunun yerine ben kendimi daha iyi bir insan yapmak için vakit harcayamaz mıyım? Bir de ekonomi biraz uç bir örnek oldu. Yani o hepimizi etkiliyor da. Demek istediğimi anladınız aslında. Bizim harcadığımız vakti artık seçici olmamız lazım. Çünkü sahip olduğumuz aslında en önemli şeylerden biri de bu zaman ve gidiyor yani. Akıyor gidiyor. Seneca bu konuya çok takıktır. Zamanla ilgili çok güzel sözleri var onun. Şu an aklımda olmadığı için onları kullanamayacağım. Zaten konumuz da değil. Ama bunu ciddiye almalıyız. Lütfen buna mesela yine her zamanki bir tabiri caizse haddim olmayarak bir ödev gibi düşünelim hepimiz için. Düşünelim yani bu hafta. Ben zamanımı neye harcıyorum? Kendi davranışlarıma mı? İradem altındaki şeylere mi? İradem dışındaki şeylere mi? Ve eminim bunu hatta bir deftere falan yazsak her gün. Çoğunlukla irademiz dışındaki şeylere vakit harcıyoruz. Ve bu da bizi ilerletmiyor. Hatta muhtemelen geriletiyor biraz. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.